Ayrım 17.
Sayfa 265. Derviş olmaya karar verince ilk yapılması gereken tabii ki zenginlikle ilgili her şeyi bir kenara itmekti. Ve çok iyi hatırlıyordum. Eşkıyanın ininde gördüğüm dervişin de aynı dişinin eksik olduğunu görünce onun benim dostum olduğumdan emin olmuştum. Bu adam da o olabilir miydi? Efendim bir zamanlar bana bütün dervişler birbirine benzer demişti. Ama bazen de inanılmaz farklılıklar gösteriyorlardı. Eğer bu adam Hüseyin ise 5 yıl boyunca çok zor, insanlık dışı koşullarda yaşamış olması gerekiyordu. Hayır, bu dervişten ya da Allah'tan bir işaret almadıkça bundan emin olamazdım. Akşehir yakınlarında adam yanımıza gelip dilenmeye başladı. Yavaşça, Allah rızası için, Allah rızası için diyerek dolaşıyordu. Heybesinin içine yarım ekmek attım. Bana teşekkür ederek baktı. Bu o bakıştı. Aynısıydı. O mistik, tahakküm eden bakış. Ona yemeğimden bir parça uzattım. Gözleri kalbimi deliyor gibiydi. Hiçbir şey söylemedi. Ben de öyle ve başka yerlere baktım. Bundan sonra da nereye gitsek ürkek bir sokak köpeği gibi etrafımızda dolaştı durdu. Ama ne kadar ısrar edersek edelim, gelip yanımıza oturmadı. Artık o bizim dervişimizdi. Ve bir dilim ekmeği alabilecek iletişimin dışında tek kelime etmiyor, insanlara sokulmuyordu. Aramızdaki bazı batıl inançlılar onun varlığını bir uğur olarak kabul etmişlerdi. 35. Ziyaretçiler, Konya'ya ulaşmadan önceki son geceyi eski bir kervansarayda geçirmeyi adet haline getirmişlerdi. Söylenenlere göre burada görülecek rüya çok önemliydi. Çünkü dileklerinin kabul edilip edilmeyeceğini o gece Mevlana onlara rüyada gösteriyordu. Ertesi sabah tanıdıklarımızdan yaşlı bir kadın, Konya'ya gitmekten vazgeçip geri döndü. Çünkü rüyasında ona bu yolculuğa devam etmesinin gereksiz olduğu gösterilmişti. İsmihan ise uyandığında öylesine mutluydu ki, o da rüyasında kocaman bir bahçenin bir yığın güzel çocukla dolu olduğunu görmüştü. Tıpkı çiçekler gibi güzel çocuklarla. Hayırdır inşallah diyordu. Öylesine güzeldi ki, hiç uyanmayabilirdim. Bunun gerçekleşmesi için derhal yola çıkalım. Sabırsızlanıyorum. Hemen fırlayıp toparlandım. Ben de sabırsızlanıyordum çünkü ben de bir rüya görmüştüm. Gözlerim onu dün gece son olarak gördüğüm, kıvrılıp yattığı köşede arıyordu. Ama ortada yoktu. Gün boyunca da etrafıma bakındım durdum. Evet, rüyamda ben dervişi görmüştüm. Bu rüyada her şey büyük bir hızla geriye gidiyordu. İhtiyar adamın yüzündeki kırışıklıklar ve saçındaki beyazlar kaybolmuştu. Biraz kilo almıştı ve dişleri tamamdı. İçlerinden biri, altın olan şıkır şıkır parlıyordu. Bir de bakıyordum ki o benim dostum Hüseyin olmuş. En azından rüyamda böyleydi. Gün ışığında belki bir eski kervansarayın gizemli atmosferin etkisinde kalmış olabileceğimi düşünüyordum. Aslında adamı tekrar görebilirsem daha emin olacaktım. Ve eğer Hüseyin bana kendi varlığını hissettirmek istiyorsa, bu çok hayati bir anlama işaret ediyor olmalıydı. Ama ne yazık ki ortalarda yoktu. Sanki yer yarılmış oda içine girmişti. Gördün mü? İsmihan arabanın perdesini tekrar kapatıp fısıltıyla söylemişti bunu. Hayır, adamdan hiçbir iz yok diye cevap verdim. Kim? Derviş mi? Hayır, ben onu sormadım. Ben... Kimi kastettin? Hiç, hiç kimseyi. Sustu ve gözlerini kapatarak arkasına yaslandı. Bunun üzerine dikkat edince biraz ötedeki sipahileri gördüm. Yine de buna fazla aldırmadım. İhtiyar dervişin sesi beynimde yankılanıyordu ve her ne kadar dişsizliğinden ötürü tıslasa da giderek bu ses bana daha da tanıdık geliyordu. Konya'ya gelen bu dini ziyaretçileri ağırlamak büyük bir sevaptı Müslüman inancına göre. Tabii aynı zamanda da iyi bir gelir kaynağı. Bütün gün boyunca dervişi arayıp durmuştum ama onu bulamasam da bir imarete ya da hayırsever birinin evine sığınmış olabileceğini tahmin ediyordum. Nasıl olsa ortaya çıkacaktı ve onu görecektim. İsmihan'ın Konya'da pek çok tanıdığı vardı. Asiye amcası Beyazıt, uzun yıllar burada sancak beyliği yapmıştı. Babası Sultan Selim ise, kardeşinin yöre halkı tarafından ne kadar sevildiğini, neredeyse kutsallaştırıldığını bildiğinden, öldürülen şehzadenin adını ve izlerini ebediyen silebilmek adına büyük bir cami yaptırmıştı kendisi için. Cami bitmişti ama bazı süsleme işleri hala devam ediyordu. Her taraf çiçeklerle süslü pırıl pırıl çinilerle kaplıydı, ve bunlar da bol bol sultanın adına rastlanıyordu. Tabii ki Sancak Bey burada kalacağımız uzun süreyi kendi evinde geçirmemiz için ısrar etti. Karıları ve kızları Osmanlı kanından bir prenses için en güzel odalarını verdiler. Ben ise baş adamın odasına yerleştirildim. Konya'daki ilk günümüzü, sanırım pazardı, İsmihan çevreye alışarak ve dinlenerek geçirdi. Ben de dolaştım. Ama pazartesi erkenden uyandık ve hanımım tüm günü türbede dua edip, adaklar adayarak, yoksullara yemek dağıtarak geçirdi. Dervişe rastlamayı ummuyordum. Çünkü pazartesi ve çarşamba günleri burası, rahat rahat ibadetlerini yapabilsinler diye kadınların ziyaretine ayrılmıştı. İsmihan da diğerleriyle birlikte büyük bir coşku ve huşu içinde gün boyu dua etti durdu. Bana gelince her zamankinden daha fazla bir sıkıntı içindeydim. Normalde bununla başa çıkabilirdim ama rüyamın ruhumda yarattığı çalkantı ve gerginlik işleri zorlaştırıyordu. Türbe ise sessiz ve uhrevi havasıyla insanı dış dünyadan öylesine koparıyordu ki, mırıltıyla tekrarlanan dua sözcüklerinden başka bir ses duyulmuyordu. Bu ortam kendi içselliğim üzerinde kolaylıkla ama alışmadığım bir biçimde yoğunlaştırıyordu beni. Günlük yaşamın insanı oyalayan, sorunlarından uzaklaştıran küçük detayları yok oluyordu ve bu çok yorucuydu. Akşam üstüne doğruydu. Türbeden ayrılmadan önce İsmihan taşa oturmak istedi. Bu sade mermer kütle Mevlana'nın saatler boyunca oturup düşündüğü yermiş. Yine söylenenlere göre dilekte bulunan kişi bu taşın üzerine oturup Kur'an'ın ilk suresini hatası olarak okuyabilirse duaları kabul olunuyormuş. İsmihan bunun için önce hizmetkar kızları yolladı. Ama öylesine çok kıkırdadılar ki sanırım Mevlana Hazretlerinin böyle bir ortamda söylenen dilekleri ciddiye alması düşünülemezdi. Haydi sıra sende dedi İsmihan. Benim hiçbir dileğim yok diye bunu reddettim. Bana baktı. İri gözleri nemlenmişti. Benim tek dileğimin ne olabileceğini iyi biliyordu. Erkekliğimin bana geri verilmesi. Ve bunu Tanrı'dan istemek, onunla alay etmekle eşdeğer olabilirdi. Elimden tutarak ayağa kalktı, taşa doğru ilerledi. Yalnız sana inanırız, yalnız senden yardım dileriz. Sure bu kadar mükemmel, belki de ancak peygamber tarafından okunmuş olabilirdi. İsmihan duası bittikten sonra bir süre hiç kımıldamadan ortada kaldı. Bir anda, cennete uçabileceğine inanır bir duruştu bu. Yoğun duyguları onu taşlaştırmış gibiydi. Aptal hizmetkarlar bile bundan etkilenmiş, sessizce hanımlarını seyrediyorlardı. Bir mucize mi bekliyorlardı? Ama alışılmışın dışında bir şey olmadı. İsmihan'ın elinden tutarak onu tekrar ayağa kaldırdım ve oradan ayrıldık. Abdullah, Üstad, selamünaleyküm. Bu sesle öylesine şaşırmıştım ki, elimde tuttuğum perde yere düştü. Hemen eğilip, İsmihan'a arabayı binerken erkeklerin bakışlarından koruyan uzun kumaşı tekrar elime aldım. Telaştan bu kez de onu gereğinden fazla yukarıda tutuyordum. Yine de beni selamlayan adama bakabilmeyi başarmıştım. Aklı başında biri öyle bir durumda kadının arabaya binmesine kadar bir kenara çekilir ve başka tarafa bakardı. Ama bu adam hiç yol iz bilmez gibiydi. Gözleri bize takılı öylece duruyordu. Hemen anladım ki bunun nedeni terbiyesizlik değildi. Heyecandan eli ayağı tutulduğundan kala kalmıştı. Çünkü bu adam genç sipahi Ferhat Bey'di. Geçen gün yolda seni gördüm ama askeri nizamı bozamadığımdan seslenemedim. Nasılsın? Nasılsın dostum? Yalnız benim hatırımı değil, neredeyse tanıdığım herkesi soruyordu. Sanki kahvede oturmuş muhabbet ediyorduk. Sanki bizden hemen sonra İstanbul'dan ayrılmamış gibi. Tek eksik kalan İsmihan'ın nasıl olduğunu sormaktı. Ama bunu yapmamasının nedeni nezaket değil, zaten onu kendi gözleriyle görmüş olmasıydı. Konya'da bulunuşunun detaylarını ince ince anlatıyordu. Şah, Sultan Süleyman'ın ölümünü öğrendikten sonra İran sınırında bir huzursuzluk başladı. Bu yüzden oraya askeri birlik kaydırılıyor. Yukarı Ermenistan ve Azerbaycan'a kadar önümüzde zorlu bir yol var. İnşallah önümüzdeki hafta bunu başarmak için yola koyulacağız. Bu konuşmayı duyan kimi kişiler onu geveze, boş boğaz bulabilirdi. Hatta güvenilmez. Ama sultanın ölümünden sonraki olaylar bana onun gerektiğinde ne kadar sıkı ağızlı olabildiğini öğretmişti. Durumu anlıyordum. Elimdeki perdenin arkasında duran gölgeye, ışığa yapışan bir pervane gibi çakılıp kalmıştı. Aslında orada saatlerce, İsmihan'ın varlığını hissederek hiç konuşmadan ve hiç kımıldamadan durabilirdi. Bundan emindim. Ama duyduğu suçluluk onu böyle olur olmaz konuşmaya itiyordu. İsmihan da, tabii onu hemen tanımıştı. Adamın ses tonundaki mesajı aldığından da hiç kuşkum yoktu. Perdenin öbür tarafında, o da hiç kımıldamadan duruyordu. Pırıl pırıl, mor üstüne sırma işli üniformasının içinde alabildiğine yakışıklı görünen Ferhat'ı tanımaması zaten olanaksızdı. İsmihan arabaya binmiyordu. Kollarım perdeyi tutmaktan yorulup acımaya başlamıştı. Ama canımı yakan aslında bu bedensel acı değil, birbirine düğümlenmiş iki yüreğin arasında, onlara böylesine yakın durmanın ruhumda yarattığı derin acıydı. Artık tahammülüm kalmamıştı. Neyse ki yaşadığı duygusal şokun üstesinden gelmeye başaran Ferhat, tam o sırada yanımızdan ayrılmaya karar verdi. Bunun üstüne İsmihan da arabaya doğru adımını attı. İsmihan'ın oturmasına yardım ederken, ondan yayıldığını hissettiğim tuhaf ve gizemli havayı çözümlemek benim için zor olmadı. Mevlana'nın taşı üzerinde canı gönülden yaptığı duadan sonra, loş türbeden gün ışığına çıktığında ilk gördüğü yakışıklı ve güçlü bir genç erkekti ve bunu nasıl yorumladığı malumdu. 36. Salı günü daha rahattım. İsmihan hiç dışarı çıkmadı. Ama çarşamba aynı şeyler tekrarlanabilirdi. O gün İsmihan tekrar taşa oturmak istemedi. Bunlar hemen olacak şeyler değil diyordu. İkide bir gelip olur olmaz dileklerde bulunmak doğru değildir. Birkaç kez onu Ferhat'ı daha önce gördüğümüz yere bakarken yakaladım. Neyse ki arada babasının yaptırdığı caminin duvarları vardı. Ama hala onu düşünüyordum. Hayal etmenin bazen gerçeğin kendisinden çok daha büyük etkisi olduğunu biliyordum. Bunun tek avantajı her şeyin insanın beyninde kalmasıydı. Başka biri göremiyordu hayal edilenleri ve şu anda benim de fazlasıyla önem verdiğim buydu. Etrafa rezil olmamak. İçinde kopan fırtınaya karşın İsmihan bana uyumlu davranıyordu. Belki de mantıklı olarak davranamayacağını bildiğinden karar vermek zorunda olmamak onu rahatlatıyordu. Bense omuzlarımda, vicdanımda ve ruhumda taşıdığım ağırlığın altında eziliyordum. O akşam yemekten sonra ev sahibimizden duyduklarım bunu kat kat artırdı. Bugün divanı topladım. Kutsal yerler erkeklere kapatıldığında başka ne yapılabilir ki zaten? Şakasına kendi de gülerek devam etti. Yoksul köylülerin her zamanki sorunlarıyla uğraşıp durduk. Ama neyse ki bugün bir konuğumuz vardı bizi oyalayan. Pırıl pırıl bir sipahi başı. Seni tanıyormuş. Adı Ferhat Bey. Evet tanıyorum dedim. Ne güzel bir rastlantı değil mi? Zamanında efendime büyük hizmetleri olmuştur. Aslında lafın uzamasını hiç mi hiç istemiyordum. Onun değerli biri olduğunu hemen anladım. Öylesine güzel akıl yürütüp konuşuyor ki, bir gün onu çok yüksek mevkilerde görürsem hiç şaşmam. Sancak Bey'i bile olabilir. Dua edelim de sizinkini almasın. Duygularım beni hırçınlaştırıyordu. Ev sahibim şaşkın. Aklından bunun geçmediğine eminim. Tüm yeteneklerine ve zekasına karşın sinsi ve kötü niyetli biri değil o, dedi. Evet doğru diye alttan aldım. Çok da kırıcı olmak istemiyordum. Sanırım camide ibadetle günlerimi geçirmek beni filozoflaştırıyor. Şunu demek istemiştim. Sancaklar belli sayıda ve bazen bir insanın kazanması, diğerinin kaybı anlamına gelebiliyor. Onu yarın akşam yemeğe davet ettim. Bir itirazın yoktur herhalde. Ne diyebilirdim? Ben bir konuk ve bir hadımdım. Bir hafta boyunca ne içeride ne de dışarıda huzur bulamadım. Sinirden ve gerginlikten çatlayacak gibiydim. O çekip gidene kadar da bu durum devam etti. Gideceği için İranlılara neredeyse dua edecek haldeydim. Yine de onu atın sırtında Konya'dan ayrıldığını kendi gözlerime görmeme karşın bir iki gün daha diken üstünde yaşadım. Aniden barış imzalanabilirdi. Bir şey unutup geri gelebilirdi. İşte böyle düşüncelerle kendimi yedim durdum. Ancak perşembe günü kendimi toparlayabildim ve Allah'a bir bela çıkmadan bu işi atlattığımız için dua ettim. Çünkü İsmihan ve Ferhat selamlıkla harem gibi evin ayrı bölümlerinde de olsa aynı çatının altında bir hafta geçirmişlerdi ve bu çok ama çok tehlikeli bir durumdu. Bu ayrılıktan emin olduktan sonra ruhen ve bedenen rahat şehirde dolaşmaya çıktım. Adamlarım beni Alaaddin Camii'ne getirmişti. Burayı aslında hatırlıyordum. Rüyamın peşinde daha önce buraya uğramıştım. Ama sonra Ferhat'a göz kulak olmaya çalışırken dervişi aramak tamamen aklımdan çıkmıştı. Büyük yapıya girdiğimde ruhumu saran huzur yalnızca sipahilerin Konya'dan ayrılmalarına bağlı olamayacak kadar büyüktü. Buna akılcı bir neden aramaya çalışırken camilerle kiliseler arasındaki farkları düşündüm. Burada ayakkabılar çıkarılıyordu. Tıpkı Musa'nın dediği gibi, üzerine bastığınız topraklar kutsaldır. İçerideki genişlik, ferahlık hoşuma gitmişti. Çıplak ayaklarımın altında halı hissetmek, kanat çırpan bir güvercinin taşıdığı taze havayı içime çekmekti. Alaaddin Camii özellikle Mekke'ye dönük duvarındaki harikulade güzel nakışlarla süslü, Çin'i minberiyle tanınıyordu. Daha yakından inceleyebilmek için oraya doğru yürüdüm. Birden ayağımın dibinde bir mırıltıyla olduğum yerde kaldım. Onu daha önce fark edememiş olmam çok normaldi. Okuduğu kitaba öylesine eğilmişti ki, buzlu sular aşkın ile kaynar, yüce dağlar aşkın ile yanar. Yalnız gökten inen nurla kurtulur, bu fırtınalı denizde çırpınan kullar. Dizelerin sahibini bilmiyordum ama okuyan yamalı giysiler içinde bir dervişti. Yere çömelip hemen yanı başına ben de bağdaş kurdum. "Söyle dostum," dedim. Gülümsüyordum. Onunla birlikte denizlerde yelken açtığımız günleri hatırlamıştım. Ermiş kişi burada denizi erkek mi, kadın mı olarak anlatıyor? Hüseyin, "Evet, bu derviş oydu." Parmağını dudağına götürüp bana susmamı işaret etti ve sesini benim söylediklerini rahatça duyabilmem için hafifçe yükselterek okumaya devam etti. Bütün şiiri okudu. Onun hışırtılı ve tıslayarak dile getirdiği mistik kelimelerin ve beynimde şekillenen görüntülerin içinde kaybolmuş gibiydim. Çinilerin derin mavileri, yakıcı kırmızıları tıpkı vitrayların canlılığına bürünerek bir gökkuşağı olmuştu. Ve bu, elle tutulabilecek bir şey değildi. Güneşin renkleri ruhumda dönüp duruyordu. Hüseyin uzunca bir süre sessiz durdu. Sonra en sonunda bana cevap verdi. Belki de şiirin gizemli dizelerinden başımı döndüğüm için ben bunun bir cevap olduğunu sanıyordum. O yüce varlığın ne bir eşi ne de bir çocuğu vardır. Bunlar Kur'an'dandı. Tekrar sustu, kitabı kapatıp caminin imamına geri verdi. Ne kadar koyu bir dindarlık. Düşünmeye başladım. Çıldırmış olmalıydı. Ancak Türkler kendi delilikleri içinde buna dindarlık diyebilirlerdi. Bu düşünce beni öylesine üzmüştü ki oradan ayrılmaya karar verdim. Konuşmaya başlamak için boğazımı temizledim ama o sırada başlayan ezanla bu yarım kaldı. Herkes camiye koşarken ben dışarı çıkamazdım. Eski dostumu izleyerek avluya çıktım. Birlikte abdest aldık. Sonra yüzlerimizi Mekke'ye dönüp dizlerimizin üzerinde ibadete başladık. Eğilip kalkarken kendimi bu Müslüman denizinde bir damla su gibi hissediyordum. Aklıma Hüseyin'in altın dukaları uğruna nasıl domuz yiyip Hristiyan duaları ettiği geldi. Şimdi ben bunun tersini yapıyordum. Buna bir dakika önce gülüp geçebilirdim ama şimdi derinden etkilenmiştim. İbadet bittiğinde konuşsun ya da konuşmasın dostumun yanından ayrılmamaya kesin kararlıydım. Caminin avlusuna ulaştığımızda sonunda kendi gibi konuşmaya başladı. Müritler bu gece toplanıyorlar. Gelmek ister misin? Hiçbir şey beni bu kadar mutlu edemez. Başka bir kelime söylemeden beni dışarı çıkardı Hüseyin. Geniş yollardan, dar aralıklardan geçtik ve Sufi dergahına geldik. Başlangıçta yalnız izlemenin yeterli olacağını düşündüm ama olaylar çok daha başka gelişti. Önce içlerinden en yaşlı olanı, Şeyh duaya başladı. Ona birkaç kişi daha katıldı. Yalnızca dinliyordum, sözleri bilmiyordum. Sonra bir ney sesi yükseldi. Hemen ardından da tok davul sesleri ortalığı kapladı. Ve tüm salon tek vücutmuş gibi ayağa kalktı. Hiçbir şey düşünmeden ben de onlara uymuştum. Hüseyin'in yanında tanımadığım bir yığın insanla birlikte daire halinde sıralanıp dönmeye başladık. Bir yerlerden bir ses Allah'ın 99 adını sayıyordu. Hiç durmadan hem de. Müziğin ritmi ise giderek artıyordu. Uçuşan kıyafetlerden başka bir şey göremez haldeydim. Adımlarım hızlandıkça giderek daha fazla uyuşuyordum. Sanki ayağımın altındaki yer kaybolmuştu. Uçuyor gibiydim. Gerçek dünyadan kopmakta olduğumu hissediyordum. Bu daha fazla sürerse kendi benliğimi kaybedip bir varoluş okyanusundaki tek damlaya dönüşecektim ve bir daha da asla geri dönemeyecektim. Bu düşünce beni paniğe uğrattı. Hayır diye mırıldandım. Başım dönüyordu. Hayır. Allah'ın 99 adına eşlik eden ritimden kendimi sıyırıp halkadan dışarı fırladım. Dans bensiz devam ediyordu ve baygın gözlerle gördüm ki kırdığım halka yeniden oluşmuştu ve sanki ben asla orada olmamışım gibi dönüp duruyordum. Bedenlerden çıkan ısı, koku ve davulların sesine eşlik eden ilahiler hala baş döndürücüydü. Dışarı çıktım. Derin derin taze hava içime çektim ve başımı gökyüzüne kaldırdım. Gecenin yarısından çoğu bitmişti. Bunu yıldızlardan anlıyordum. Demek ki saatlerde dönüp durmuştum. Biraz daha gökyüzüne bakınca yıldızların bana yalnızca zamanı göstermediğini anladım. Onlar bana şefkatle bakan bir adamın gözleri gibiydi. Allah büyüktür, merhametlidir ve her şeye kadirdir. Sessizce bunları tekrarladım. Sonra yıldızlar Hüseyin'in gözleri oldu ve rüyam tekrarlanmaya başladı. Yaşlı dervişin gri sakalı ve saçları koyulaştı, adam gençleşti. Ama görüntü burada kalmadı, daha da geriye gitti. 5 yıl önce başıma gelenlerin utanç ve acısı içinde ona rastladığım pazardaydık yine ve ben bunların dışında bir şey hissedemeyecek kadar acizdim. Şimdi görüyordum. Dostumun yanımdan nasıl bir acı ve suçlulukla ayrılmış olduğunu görüyordum. Onun beni oğlu gibi sevdiğini ve beni korumak için nasıl bir sorumluluk duyduğunu anlayabiliyordum artık. Hüseyin vicdanında duyduğu bu ağırlığa dayanamamıştı. Ailesine durumu açtığında duydukları ise yaraya tuz basmaktan farksız olmuştu. Delirebilirdi. Sonunda intikamını almaya karar veren Hüseyin kasaplarımın peşine düşmüştü. Ve karanlık bir gece dar bir sokak aralığında hançerini köle kasabı Cenevalı Selahattin'e saplayıvermişti. Onu öldürmekle hıncı bitmeyen Hüseyin, tüccarın erkekliği de tıpkı onun bana yaptığı gibi söküp atmıştı iki bacağının arasından. Bunu biliyordum. Çünkü o cesedi ben yıkamıştım ve bunu gözlerimle görmüştüm. Ama artık dostumun ellerine kan bulaşmıştı. Beş para etmese de o kan toplum dışına itmeye yetiyordu bir insanın. Böylece dervişlerin arasına saklanmanın iyi bir yol olacağını düşünerek yollara koyulmuştu Hüseyin. Eşkıya ini de böyle bir kaçış için birebirdi. Ama giderek inancın gerçeğini içinde hissetmeye başlamıştı. Hem de her geçen gün biraz daha artarak. Gözlerinde geçmiş günahlarından duyduğu utanç ve pişmanlığı görüyordum. Yalnızca benim kasabımı öldürmenin değil, para uğruna bir zamanlar yaptıklarının da izleri vardı orada. Yaya olarak ve yalnızca biraz sadaka dilenerek Mekke'ye gidip gelmişti. Artık o bir hacıydı. Ve binlerce kez ibadet ederek kendi özbenliğine sonunda kavuşmuştu. Öylesine saflaşmıştı ki ruhu, rüyaları onu bana getirmişti. Ve oturup benim de onu bulmamı beklemişti. Bense günlük sorunların içinde çoğu kez onu dua ettiği yerde görmeden yanından geçip gitmiştim. Ta ki bugün camiye gidene kadar. Gökyüzünün merhametli yıldızları cuma gününün şafağında giderek kayboluyordu. Müzik ve dans sona ermişti. Dışarı çıkan Hüseyin yanı başımda sessiz duruyordu. Dostum dedim. Hissedip gördüklerimi ona anlatmak için yanıp tutuşuyordum. Ama yalnızca teşekkür ederim diyebildim. Onun vakur sessizliğinin yanında bu teşekkür bile gereğinden fazlaydı. Böylece sufilerle ilişkim başladı ve tüm bir yaz boyunca da devam etti. Onların yemeklerine, ayinlerine katıldım. Bu beni hem rahatlatıyor hem de oyalıyordu. Kaldı ki oturup şerbet içerek dedikodu yapmakla zaman geçirmek bununla kıyaslanamazdı bile. Ama bütün bunlardan daha fazla beni etkileyen, bu kendilerini Tanrı sevgisine adamış insanların beni aralarına hiçbir önyargı duymaksızın kabul edişleriydi. Bu öylesine bir kabul edişti ki, bu duyguyu amcamın kadırgasındaki gemicilerin arasına kabul edildiğimden bu yana hiç duymamıştım. Ben bir hadımdım ama önemi yoktu. Pek çok insan Allah aşkına gönüllü hadım eder kendisini diye açıklamıştı bunu bir sufi. Seni buraya getiren hacı gibileri çoktur. Onlar kadınların, çocukların insanı Allah'la bütünleşmekten uzaklaştırdığına inanırlar. Ben bir köleydim. Bunun da önemi yoktu. Biz hepimiz senin adın gibiyiz. Allah'ın kullarıyız. Bana anlatılanlara yürekten inanıyordum ama fiziksel olarak köle olmakla ruhen köle olmak arasında yine de bir takım farklılıklar vardı ve bu farklılıklar benim onların arasında geçirebileceğim zamanı somut olarak belirliyordu. Bana tam olarak onlar gibi olabilmem için bir an önce eğitime başlamam gerektiği birkaç kez söylenmişti. Ne yazık ki bunu yapamazdım. Benim bir başka sahibim daha vardı ve onun isteklerini yerine getirirken şeyhin yanında olabilmem olanaksızdı. Gerçi insanın hem çalışarak bu dünyanın hem de ibadet ederek öbür dünyanın parçası olabileceğini söyleyenler çoktu. Ama bu daha çok kepengini kapayabileceği bir dükkana sahip olanlara uyuyordu. İnsanın Allah'a giden yol arasında bir sahibi olması ise çok daha farklı bir durumdu. Belki bir gün dedim arkadaşıma. Bir gün evet diye Hüseyin başını salladı. Allah'ın izniyle. 37. Yaz sonunda ortalık biraz düzelmişe benziyordu. İranlıların geri adım atarak elçileriyle Babali'ye barış önerileri ve hediyeler yolladıklarını duyuyorduk. Asi Şehzade Beyazıt'ın köleleri, atları ve diğer malları iade ediliyordu. Bunların yanında bir yığın çok değerli el işi, mücevherle bezenmiş Kur'an, halı, seccade ve iri firuzelerden yapılmış tesbihler de vardı. Bütün bu dini içerikli hediyelere karşın Sünni Türklerin pek çoğu İranlıları sapkın Şiiler olarak tanımlıyordu. Hatta İran elçisi İstanbul'da merasim yürüyüşü sırasında öldürülmek istenmişti. Suikastçı bir dervişti. Bu olayın etkisiyle bir süre için tekkeye gidemedim. Ev sahibimiz sultana tekke ve türbelerle dolu sancağın kontrolünün elinde olduğunu gösterebilmek için küçük çapta bir katliamı yapıp yapmamayı düşünüyordu.